Ayrım 5.
Durum gittikçe eğlenceli oluyordu. Enişteniz İbrahim Bey dostumuzdur. Sizinle dost olmamak için de hiçbir sebep yok. Bizce yok. Akıllı adamsınız. Kültürlüsünüz. Sizce de olmamak gerek. Hisselerinizi bize satmanız da başkaca faydalarda. Kamil Bey hep gülümseyerek dostluğa alınacak yumuşak sesiyle İngiliz'in sözünü kesti. Bir yanlışlık olacak Sör. Benim petrolde hissem yok. Kerkük'te bir takım topraklarım var. Evet, biliyorum. Petrolü söz gelimi kullandım. Topraklarınızı satın bize. Hiç düşünmedim. Rahmetli babam toprak satmayı sevmezdi. Vasiyeti vardır bana. Bundan başka bu derece değerli toprakları satmak zorunluluğu duyacak kadar... Affedersiniz. O anlamda söylemedim. Bu bir politika alışverişidir. Tekrar edeyim. Bizim için hem de bir bakıma sizin için yararlı. Biraz bekledi. Kamil Bey bir şey sormayınca sözünü sürdürdü. Sizin için bir bakıma dedim. Osmanlı vatandaşısınız. Savaştan sonra dünya çok değişti. Bunu sizin gibi bir insana kolayca söyleyebilirim. Osmanlı vatandaşları için savaş sonrası dünyasında yaşamak pek kolay olmayacak gibi. Topraklarımı satarsam beni savunacak mı İngiliz İmparatorluğu? Aslında İngiliz İmparatorluğuna satacak değilsiniz topraklarınızı. Ya? Gülbenkian adında bir vatandaşınıza satacaksınız. Bir eski vatandaşınız demek daha doğru. Ermeni vatandaşlarınızdan biridir bu Gülbenkian. Toprağınızı bir Ermeni'ye satmakla savaş içinde işlenen Ermeni kırımı suçundan da temizlenmiş olacaksınız bir bakıma. Suçlu muyum ki? Olay yerinden binlerce kilometre uzakta bulunurken. Manevi suçluluktan diyelim. Rahatlayacaksınız. Beklenmez üzüntülerden kurtulacaksınız.
Kamil Bey sözün uzaması üzerine telaşlanarak yaklaşan Enişte Bey'e bakıp gözlerini kıstı. Bugünlerde acele bir şey satmak zorunda mıyım Enişte Bey? Anlamadım. Ne satması? İngiliz can sıkıntısıyla söze karıştı. Yanlış anladınız beni. Pardon. Aslında ben anlatamadım. Bu araya giriş İngiliz'in Türkçeyi ne kadar iyi bildiğini de meydana koymuştu. Kamil Bey gülümsedi. Anlattığınız çok güzel. Tehlikede olabileceğimi de eklediniz. Biraz ürkütmek isteğine benzediyse de. Enişte Bey'in telaşı gittikçe artıyordu. Ne oldu canım? Musul'daki toprakları hemen satmaya mecbur muyum? Borçlarımız çok mu birikti? Alacaklılar kapıyı mı çevirdi? Ne borcu? Nereden çıkardınız borcu harcı? İngiliz ilk defa Türkçe konuştu. İstiyorum satmak Kamil Bey. İstiyorum ki yok zarar Kamil Bey çok. Verecek biz çok para. İngiliz, altın. Yok Musul Türkiye. Enişte Bey birden hatırlamış gibi gözlerini açtı. Anladım. Musul deyince anladım. Sir Henry dostumuz belki sonunda büsbütün zarar ederiz diye düşündü. Geçende ben etmiştim sözünü. Laf arasında yeri geldiydi de. Çaresi dedim. Buluruz dedi. Allah razı olsun. Toprakların kime kalacağı belli değilmiş. Bakarsın işler uzar. Büsbütün karışır. Hem de karışacağına şüphen olmasın. Ben Anadolu'da baş kaldıran ihtiyatçı eşkıyacıların gidişatını hiç de iyi görmüyorum. Bilmediğimiz bir sebep yoksa değerini de bulursak satalım gitsin. Orayı satar, burada alırız. İstanbul'un hali berbat. Yüzük taşı sayılacak hanlar, apartmanlar yok bahasına el değiştiriyor. Belli bir geliriniz olur. Ne verdi Sir Henry dostunuz? Sen ne istedin? Birden canlanmış, pazarlık bağlamaya hazırlanan at cambazlarına benzemişti. Neredeyse elini yapışıp hadi iste diye sallamaya başlayacaktı. Satılık olsa da olmasa da alıcının alımkarlığına ayıp yok. Bine satmazsın da 10.000'e satarsın. Dün 10.000'e olmaz dediğimi bugün 1.000'e olur derim gider. Ne verdi bakalım Sir Henry dostumuz? Daha bir şey vermedi ama ben satmıyorum. Enişte Bey önce bu satmıyorum sözünün kesinliğini sezemedi. Kamil Bey suratını asınca hala hanımı Sabriye'yi Nermin'i yardıma çağırdı. Nermin'le Sabriye pek karışmadılar ama hala hanım İngiliz'le kocasını bir zaman desteklemeye çabaladı. Kamil Bey'in 50 bin İngiliz altında da olmaz demesi üstelemenin faydasızlığını meydana koymuştu. Durumu anlayan İngiliz fazla uzatmadı. Fikrini değiştirirse bu pazarlığın kaldığı yerden başlayabileceğini söyleyerek ayağa kalktı. Hala hanımı kaba bir el sallayışla susturdu. Dış görünüşünün gerçek İngiliz centilmenliği birden kaybolmuştu. Kamil Bey, bu gerçek İngiliz centilmeni ölçüsünün kendisini, nereden geldiğini, neyi belirlediğini şaşarak düşündü. Hiç durmamıştı üstünde. Çünkü şimdiye kadar hiçbir İngilizle pazarlığa oturup çekişmemişti. Biraz şaşkın, biraz ürkek bakıyordu. Herif apacık değişmiş, Elizabeth Çağ'ın aynı zamanda hem tüccar, hem büyükelçi, hem korsan, hem amiral olan sörlerine benzemişti. Nitekim meteliksiz kalmış yenik bir Türk'ün inadını kırmaktan vazgeçmediğini saklamayan yırtıcı bir sırıtışla hep birden Gardenbar'a gidip birer viski içmeyi teklif etti. Kamil Bey anlayacağını anlamıştı. Gülümseyerek bu nazik davete teşekkür edip özür dilediyse de İngiliz o kadar üsteledi, ev sahipleri de ona öyle koşuldular ki peki demek zorunda kaldı. Gardenbar'ın kışlık salonu tavandan yere kadar inen kırmızı kadife perdelere, sarı atlas döşemelerine, malına boyanmış vernikli tahtalarına, masalardaki renk renk abajurlarına rağmen çadır salaştığını örtememişti. Cazbandın kılığı Arjantinlilerle Macar çingeneleri arasında menez bir şeydi. Hatta bacaklarındaki mujik pantolonları kaba çizmeleriyle Rusların balalayka takımlarını hatırlatıyordu. Müşterilerle oturup içen kadınların hemen hepsi beyaz Rus'tu. Sırtlarına saray toplantıları için yapılmış ağır tuvaletler giymişlerdi. Birkaçının boyunlarında, kulaklarında sahiciye benzeyen taşlar parlıyordu. Hemen hepsi orta yaşlı olgun kadınlardı. Hayatın rezilliği önüne birer gerçek kahraman cesaretiyle dikilip körpe kızlarına gövdelerini siper etmişlerdi. Meydan okur gibi görmeden bakan çelik mavisi gözlerinden arada bir nerede bulunduklarını, buraya nasıl geldiklerini araştıran kıstırılmış hayvan ürkekliği geçiyordu. Gülüşleri biraz yorgun, biraz kinliydi. İlacı bulunamamış öldürücü hastalığa tutulan insanların umutsuz gülümsemelerine benziyordu. Müşterilerin hemen hepsi üniformalı işgal ordusu subaylarıyla savaşı kazanmış devletlerin elçilik memurlarıydı. Bu hal Kamil Bey'e büsbütün acıklı geldi. Kanlı bir çetenin ortaklarıydı bunlar. İçlerinden birine hile yapmışlar, hissesini cebe indirerek kadınlarını kendilerine kadeh dolaştırmak zorunda bırakmışlardı. Bundan utanç duyacak yerde gizlice zevkleniyor gibiydiler. Bu zevklenmede kaltabanlık edip çeteyi zora düşürmüş ortaktan öc alma payı da olmalıydı. Sir Henry, Kamil Bey'in aklından geçirdiklerini sezmiş gibi, "Bu iş kendiliğinden ateş almış bir cephanelik yangınıdır bence," dedi. Kamil Bey pek umursamadan sordu. "Hangi iş?" "Bolşevik devrimi. Yangın çevrildi. Komşu evlere atlaması önlendi. Şimdi söndürülmesi kalıyor. Son haberlere bakılırsa uzun da sürmeyecek. Lehliler ilerliyor. Denikin orduları ilerliyor. Romenler ilerliyor. Lenin yok olmaktan kurtulamaz." "Nasıl boş bulundu kocaman çarlık? O kadar polisiyle, ordusuyla." "Savaştan yararlandılar anarşistler. Rus milletinin romantik nihilistliği de yardım etti. Allah'a şükür. Anladı müzikler artık. Çar babasız yapamayacaklarını, bindikleri dalı kestiklerini. Hiçbir memleket aydınlarının, soylularının, devlet adamlarının topundan bir anda vazgeçemez. Geçmeye kalkarsa kıyamet kopar. Ayak takımı kısa zamanda yer birbirini. Gorki'yi bilirsiniz. Bolşevik yazarlardandı. Geçen hafta karısıyla beraber kurşuna dizmişler herifi Bolşevikler. Bolşevik yazarsa Bolşevikler neden kurşuna dizsin? Ayak takımına yaranılmaz da ondan. Anlaşamazsınız. Çünkü iyilikle kötülüğü ayırt edemezler. Bugün bir telgrafı vardı Havans Ajansı'nın. Verdiği haberi duysa ne kadar sevinirdi şuradaki güzel Rus hanımı. Nedir? General Pilsudski ile görüşmüş muhabirlerinden biri. Bolşevikleri nasıl yendiğini sormuş. Her çarpışmada yeneriz. Buna eminiz demiş Lehli General. Kızıl Ordu'yu meydana getiren birliklere askerlikten anlamaz bir takım bilgisiz adamlar kumanda etmektedir. İstediğimiz zaman onları manevra sayesinde yeniyoruz demiş. Mümkün müdür yalnız manevra sayesinde orduları yenmek? Başlarında değerli komutanlar yoksa, birlikler eğitim görmemişlerse, silahları kıtsa mümkündür. Birden toparlandı. Kadınlara döndü. Özür dilerim hanımlar. Daldık gene. Suç bende. Neden azarlamadınız Sabriye hanımefendi? Bardağını kaldırdı. İçtikten sonra hala hanımının önünde eğildi. Bu tangoyu bana lütfeder misiniz efendim? İngiliz içmeye başlamıştı domuzuna. Bardağını her defa Kamil Bey'e doğru kaldırıyor, adeta yarışmaya zorluyor, meydan okuyordu. Nermin içmezdi evveleski. İçkinin hiçbir çeşidini sevmezdi. Hala hanımın gözleri baygınlaşmış, enişte beyin yüzü morarmıştı. Sabriye'nin eni konu sarhoş olduğunu Kamil Bey tangoya kalktıkları zaman fark etti. Omuzundaki elini ensesine götürmüştü. Bir yandan tırnaklarını batırırken bir yandan karnını karnına sıkıca bastırıyordu. Nermin'e göre ufak tefekti ama hem biçimliydi hem de şaşılacak kadar tıkızdı. Kamil Bey hiç hazır olmadığı halde belinin inceliğini, kalçalarının genişliğini, göğüslerinin sertliğini, ağzına yaklaşan sıcak soluklarla iç içe duydu. Ürkerek Nermin'in oturduğu masaya baktı. Çekilmek, dansın kendisine yaraştırmadığı edepsizliğinden kurtulmaya çalıştı. İçinin içinden davranmak istediği halde çekilemiyordu. Boş bulmuş, kapana kısılmıştı. Sabriye hışır hışır fısıldadı. Bırakın canım figür yapmayı, uyun bana. Uyun bana diyorum. Yoruldunuzsa? Ne anlayışsız adamsınız. Gerçekten duygusuz musunuz? Bu kadar. Sıkın belimi, sıkın ne olur. Kütürdetin kemiklerimi. Saçmalıyorsunuz Sabriye. Sarhoşsunuz. Sarhoş olsam ne yapardım? Boynuna sarılıp öperdim. Koparırdım dudaklarını. Rica ederim. Kamil Bey kurtulmaya çalışarak korkuyla karısına baktı. Nermin, enişte beyin geniş el işaretleriyle anlattıklarına dalmıştı. Yalvardı. Hadi oturalım Sabriye. Farkına varacaklar. Uf, neredeyse inanacağım Nermin'in anlattıklarına. Ne anlattı Nermin? Papaz gibi gezmişsiniz bütün Avrupa'yı. En güzel kadınlar çevrenizde pervane gibi dönerlermiş, siz farkında bile olmazmışsınız. Nermin kanmış ama ben hiç inanmam. Asıl böylelerinden korkmalı, papaz görünenlerden. Biz papazların ne korkunç satirler olduklarını okumadık mı Boccaccia'da? Aklıma koydum enişte bey, er geç sizi baştan çıkaracağım. Dayanamazsınız bana. Canımın çektiğine doymazsam ölürüm. Rica ederim. Delirdiniz mi? Duysunlar. Kızdırırsanız söylerim Nermin'e. Tutuldum derim. Kendinizi çektikçe hırsım artar benim. Sonunda alırım öcümü. Nazlandığınızın 10 katı inletirim sizi. Kamil Bey, Nermin'in ne kadar üzüleceğini düşünerek dehşete kapılmıştı. Sonra bu saçma sözleri ciddiye aldığı için kendisini ayıpladı. Göründüğünden daha çok sarhoştu Sabriye. Yarın ya hiçbir şey hatırlamayacak ya da hatırlayıp utancından günlerce odasına kapanacaktı. Güvenle gülümsedi. Neden satmıyorsunuz bu sudaki topraklarınızı İngilizlere? Kadın boynuna sarılıp şapırtılarla öpmeye kalksaydı Kamil Bey bu kadar şaşırmazdı. Kendini toparlamaya çalışırken apansız karşılaştığı sarkıntılıktan kurtulduğuna da sevinmişti. Nereden aklınıza geldi Musul'daki topraklar şimdi? Geldi. Seni sevdiğim için söylüyorum. Yoksa uğraşmam böyle şeylerle ben. Hiç ilgilenmem. Başkası olsa. Satsam mı iyi? Çok. Daha da fazlasını koparız dedi babam. Satın gitsin. Hatırım için satın. Hatırınız için? Neden hatırınız için? Kimin yararına sürüyorsunuz hatırınızı ortaya? Zarar etmeni istemiyorum. Olacaklardan haberin yok. Irak devleti kuracaklarmış Bağdat'ta İngilizler. Musul o devlete verilecekmiş. Hiçbir şey geçmeyebilirmiş eline. Geçse de dava yıllarca sürermiş. Kim söyledi bunları size? Sir Henry mi? Babam söyledi biraz önce. Enişte Bey demin tuvalete götürmüştü kızını. Demek orada helal aralığında avanak damadı yola getirmek için bir de dul kızı bahtını denesin istemiş. İngiliz'e gözü ilişti. Herif gözlerini kısarak kendilerine bakıyor, sanki konuşulanları anlamaya çalışıyordu. Kamil Bey, Sir Henry'yi birden sirklerin vahşi hayvan terbiyecilerine benzetti. Sanki kırbacını şaklatarak kendilerini zorla oynatıyor, iyice alıştırdıktan sonra gösterecekleri hünerlerden kaç para kazanacağını kestirmeye çalışıyordu. Kamil Bey kaşlarını çatarak Sabriye'nin gözlerine dik dik baktı. ''Sana fenalıkları dokunur diye korkuyorum.'' ''Kimin?'' ''İngilizlerin.'' Sir Henry topraklarını satarsa başka faydalar da göreceğini söylemişti. Demek satmazsa bunun tersi. Zarara uğrayacak. Düpedüz şantajdı bu. Ne gibi fenalık söz gelimi? Senin haberin yok enişte. İstanbul'u işgal edecekler bunlar yakında. İstanbul'u mu? Zaten işgallerinde değil mi İstanbul? Yeniden asker çıkaracaklarmış. %100. O zaman belki kan gövdeye götürecekmiş İstanbul'da. Minnediklerinin ne olacağı bilinmezmiş. Satın ne olur. Takışmayın bu heriflerle. Boşuna üzülüyorsunuz Sabriye. Bir yanlışlık var bu işte. Bunlar topraklarımı Musul'da sanıyorlar. Oysa Musul'da bir karış toprağım yok benim. Ya. Kerkük'tedir Selim Paşa'nın çiftlikleri. Kerkük Musul'dan 200 kilometre uzaktadır. Söylemediniz mi? Söyledim. Anlayamadı mı acaba? Söyleyeyim mi bir daha? Hayır, bırakın. Söyleyeceğim. İstemiyorum başınız belaya girsin. Korkunçmuş bunların düşmanlığı. Babam dedi ki, kurtuluş yoktur, dedi. Dünyada ayak basacak bir karış toprak bulamazmış İngiliz düşmanları. Kamil Bey, aslında satmak istediği toprakları çocukça bir anda satmayacağım diyerek kızıyla karısını tehlikeye düşürmekte olup olmadığını araştırır gibi omuzu üzerinden ürküntüyle masaya baktı. Enişte Bey anlatıyor, Nermin çenesini ellerinin üstüne dayamış dinliyordu. Dış görüntüdeki rahatlığa rağmen karısının tehlikede olması duygusunu bastıramadı. Eve dönünce Enişte Bey'in uzun uzun neler anlattığını karısına sordu. Musul'daki toprakların İngilizlere satılmasındaki faydaları sayıp dökmüş. Kocasının inadını kırmak için yardımını istemiş. Karışmam işine ben dedim. İnanmadı. Halamın çok üzüleceğini söyledi. Halamın hatırı için sizi satma işine yatırmalıymışım. Bir an durakladı. Dahasını ister misin? Rüşvet bile teklif etti enişten bana. Ne rüşveti? Eğer satışa razı edersem yüzük alacak bana. Sabriye'ye aldığının eşi. Kaça biliyor musunuz? 5.000 lira. Benimse zinlediğim seni razı edemezlerse İngilizleri darıltacaklarından korkuyorlar. İşlerinin bozulacağından. Kamil Bey soluğunu keserek ''Büyük bir sakınca yoksan neden satmıyorsunuz?'' diye sormasını bekledi. ''Hadi geliyor musunuz Ayşe'ye bakalım.'' Nermin de bu söz bütün konuşmaların bittiğini anlamına geliyordu. Kamil Bey karısını kucakladı, minnetle öptü. Sanki çoktandır yakındığı bir şey vardı da nihayet istediğinin müjdesini getirmiş gibi fısıldadı. ''Hiç meraklanma sevgilim. Yakında çıkıp gidiyoruz buradan.'' ''Nereye?'' ''Nereye olacak? Kendi evimize.'' Serence Bey'deki konakla Çengel köyündeki yalı yanmış, arsaları bile satılmıştı. Evleri olmadığı için burada oturduklarını bildiği halde Nermin bu evin nerede olduğunu artık merak bile etmedi. Kamil Bey neredeyse dağılacak gibi her yanından ayrı gıcırtılar gelen paraşolla Üsküdar'dan bağlar başına çıkıyordu. Düşünüp taşınmış, hesaplamış, uygun bir ev bulup döşemeye gücü yetmeyeceğini anlayarak anneannesinden kalan bağlar başındaki köşkü hatırlamıştı. Köşk daha babasının sağlığında haraptı. Bir ara selamlık onarıldı mı yoksa onarılması mı düşünüldü birazdan görecekti. Avukat anahtarları verirken bekçinin 2 yıl önce öldüğünü, o zamandan beri uğramaya vakit bulamadığını, satılması için bir emlakçıya bırakıldığı halde müşteri çıkmadığını söylemişti. İster misiniz söküp götürmüşler, köşk değil kümes bile kalmamış olsun. Arabacı kırbacını şaklatarak sıska hayvanlarını haydalıyor, yokuş gittikçe dikleştiği için Kamil Bey koca gövdesinden adeta utanıyordu. Mezarlık uzayıp karanlıklaşmada karşı sıradaki ahşap evler gittikçe küçülüp seyrekleşmekteydi. Kamil Bey karısıyla kızını buralardan geçirip bağlar başındaki harap köşke nasıl götüreceğini, orada nasıl barındıracağını düşünerek kaygılandı. Parasızlığın ne kadar umut kırıcı bir şey olduğunu şimdiye kadar hep aklıyla bilmiş, böyle yaşayışında hiç denememişti. yoksul insanların varlıklarla neden aynı olaylar karşısında aynı düşüncede, duyguda, davranışta olamayacaklarını şimdi daha iyi anlıyordu. Yoksulluk umut kırıcıydı. Umudunu yitiren her şeyini yitirmiş olur. Sözü doğru ise yoksulların duyacakları bunaltının hele çok sürer, hele başkalarının sorumlulukları da binerse ne kadar dayanılmaz hale geleceğini şimdi bu eski arabanın diş gıcırtılarına benzeyen sesleriyle sarsılırken gerçekten anlıyordu. Oysa parası yoktu ama gene de hatırı sayılır büyük zenginlerdendi. Belki de duyduğum korkulu şeyler bile asıl gerçek değil. Çünkü benim için bu durumdan kesin umutsuzluk daha söz konusu olamaz diye geçirdi aklından. Köşkü gözünün önüne getirmeye çalıştıkça ağaçları, orman kadar kalabalık, çok büyük bahçeyi, suyu kesilmiş büyük havuzları, dibi görünmeyen derin kuyuları, yıkık duvarları hatırlıyordu. Köşkün oturulamaz halde olduğuna emindi. Selamlığa yerleşmeyi tasarlamıştı. Hiç hatırlayamadığı, belki de hatırlamak istemediği için hatırlayamadığı selamlığa nasıl yerleşeceği üzerinde hiçbir fikri yoktu. Yerinde görürüm, ne yapacağımı orada kararlaştırırım diyerek çıkmıştı yola. Bina çok eskimişse kaça onarılır? Eşyalar kullanılabilir gibi değilse Şubat ortalarından Mayıs'ı tutabilecek için gerekli sobalar, odun, kömür kaç paraya, nereden sağlanır? Dondurucu soğuğu iliklerinde duyarak kalın paltosuna sarındı. Ne olursa olsun enişteden, haladan para istememeye kesinlikle karar vermişti. İstemeyecekti de ne yapacak? Orasını bilmiyor, düşünmeye de yanaşmıyordu. Belki okul arkadaşlarının varlıklarına, uzak akrabalarına, baba dostlarına başvuracaktı. Avukat bazı hisseli arsaların satışı imkanından söz etmişti. Veririm yok pahasına. Yok pahasına verilince alıcı bulunur elbette. Arabadan kapının önünde indi. Arabacıyı savdı. Bulunduğu yerden köşkün üçüncü katlarıyla damı görünüyordu. Kiremitler uçmuş, saçaklar sarkmış, pancurların bir kısmı kopup düşmüş, camların birçoğu kırılmıştı. Buna karşılık sokak üstündeki yüksek duvarlar, arabaların girip çıkması için epeyce büyük tutulmuş kapı sağlam gibiydi. Selamlık kapının solundaydı. Onun da badanası bozulmuş, pancurları kavşamıştı. Kancasından kurtulup sarkan su uluğuyla çarpılmış soba borusu bakımsızlığını gösteriyor, genel görüntüsü güvensizlik veriyordu.